gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba diyoruz bugün de sizlere sevgili dinleyicilerimiz. İşte birlikteliğimiz başladı Hayatın Sesleri'ne. Hepiniz hoş geldiniz. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Didem Öztaşbaşı ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında Recep Özden var ve speakeriniz ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek her zaman olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız 090-312-463-3419 ve 463-3421. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız ise yine bildiğiniz gibi Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
Çok su verilince ölür ya çiçekler, çok ağlarım, çürür gözlerim gidersen eğer. Ben senin gül bahçende oyunlarıyla mutlu ve affedilmeyi çok seven yaramaz bir çocuğum. Sen ne güzel güldün, solmuyordun. Hem çok seviyordun hem beni yormuyordun. Çiçekler, çiçekler sevildikçe büyür. Gitme diyorum sana, gitme. Çiçeklerim benimle ölür. Buralardan gitme, buralar gitsin, sen gitme. Buralardan gitme, buralar gitsin, sen gitme. Gitmek çözecekse, biri gidecekse. Buralar gitsin, sen gitme. Sen gitme, buralardan gitme, buralar gitsin, sen gitme. Gitmek çözecekse, biri gidecekse. Buralar gitsin, sen gitme. Güzel güldün, solmuyordun. Hem çok seviyordun hem beni yormuyordun. Çiçekler, çiçekler sevildikçe büyür. Gitme diyorum sana, gitme. Çiçeklerim benimle ölür. Buralardan gitme, buralar gitsin, sen gitme. Buralardan gitme, buralar gitsin, sen gitme. Gitmek çözecekse, biri gidecekse. Buralar gitsin, sen gitme. Sen gitme, sen gitme.
15.13 sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'de saatlerimiz Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor ve şimdi stüdyo konuğumuzla hemen siz sevgili dinleyicilerimizi tanıştırmak istiyorum. Kadın doğum uzmanı Doktor Sayın Sebahat Turan bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Aynı zamanda hipnoterapist, cinsel terapist, aktif doğum ve doğal doğum uzmanı. Hoş geldiniz. Demek ki konuşacağımız çerçeve de çok geniş bu anlamda ama vaktimiz el verdiği ölçüde konuşacağız Sayın Sebahat Turan. Şimdi genelde kadınlar normal doğumdan sancılar nedeniyle korkuyorlar. Sezaryandan da aslında anestezi almaktan ve epiduralden bir korkuları var ama son zamanlarda nedense sezaryende inanılmaz bir artış meydana geldi. Nedir bunun nedenleri? Normal doğumdan niye bu kadar çok korkar? Halbuki sezaryen daha ameliyat neticede.
Kesinlikle son yıllarda biz kadın doğumcuların da en büyük sıkıntılarından biri haline geldi. Çünkü sezaryen neticede bir ameliyat. Oysa ki doğum kadının bedeninde yaşanılan fizyolojik bir olay. Hı hı. Fakat bunun en büyük sıkıntısı doğum korkusu. Bir geriye dönüp bir kuşak öteye bakalım. Annelerimize bakalım, teyzelerimize bakalım. Onların doğum şeklini...
Tarlada, evde, her yerde.
Tabii, her yerde. Çünkü... Doğum üzerine algı yapılabilecek bir şey. Doğumdaki en temel sorun doğum korkusu. Medya ortaya çıktı. Filmlerde, dizilerde bir doğum sahnesi yaşanılıyor. Çığlıklar, bağırışlar ve sonrasında ortamda yaygara şeklinde bir doğum sahnesi. İnternete giriyor günümüzün genç kızları. Hepsi okur yazar insanlar. İnternetten, basın yolundan bir bakıyor. Doğuma dair hep korku, endişe ve kaygı uyandıran cümleler. Arkadaşlarıyla konuşuyor. Herkes birbirine doğum korkusunu yansıtıyor. Oysa ki doğuma dair güzel algılar hep ötelendi. Bu bugünün gençliğinin doğuma bakışı. Oysa ki biz birazcık negatif hipnoz altındayız. Toplumsal olarak doğum açısından negatif telkinlerle doluyuz. Hı hı. Peki doğuma dair güzellikleri nasıl artırabiliriz? En önemli konu bu. Çünkü zihinsel olarak doğum yapabilirim diyemedikçe beden doğum yapamaz. Zihinle bedeni bir bütün haline getirmemiz lazım. Zihinsel korkulardan anne adaylarını arındıracağız ki beden kendini bıraksın, gevşetsin ve rahatlasın. O bebek o kanaldan akıp gelsin. Benim annem tarlada doğurdu. 3 bebeğini kendi doğurdu. Köyün geleneksel bir annesi, ebesiydi. Ama annem o bebeğin kendi başına doğması gerektiğini biliyordu. Peki siz sezaryen oldum dediniz. Ben sezaryen oldum dedim. Oysa ki bizim yaş kuşağımıza bir bakın, sezaryenler başladı. En büyük sıkıntılardan biri bu ve doğum için eğitim almamız gerekiyor. Yurt dışındaki en güzel doğuma dair yapılan çalışmalar Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da da böyle hipnobirthing doğum, doğal doğum, lamez doğum denilen doğumların doğuma hazırlık eğitimleri var.
Aslında bizim sıkıntımız burada galiba. Herkes doğumun o doğasını bilmiyor. Fazla şey bilmediğimizden ya da yanlış bilgilerden dolayı belki de bu korkuları yaşıyoruz.
Kesinlikle. Yani eğitim olmadan hiçbir şey olmuyor. Bunun üstüne basa basa söylüyoruz. Çünkü zihinsel olarak çok çok olumsuz duygu ve düşüncelerle birikmiş çöp beyin haline gelmiş doğuma dair bir zihin algımız var. Zihinsel arınmayı muhakkak yapmak gerek ve bunun için de doğuma hazırlık eğitimleri, nefes çalışmaları yapmak gerek. Doğru nefesi nerede nasıl kullanacağımızı bilmemiz gerekiyor.
Bu hamile kaldıktan sonra
tabii ki,
yapılacak bir eğitim midir?
20. haftadan sonra bunların eğitimlerini veriyoruz. Hamile ve doğum psikoloğu arkadaşlarla beraber veriyoruz ve doğumda neyi nerede nasıl kullanacağımızı öğretiyoruz ve bir de bu iş için özel yetiştirdiğimiz ebelerimiz var. Ebelerimiz birazcık daha anne adaylarımızın çok daha rahat ortamlarda doğum yapmasını sağlıyor. Sağlık personelinin birazcık daha dili yumuşadı. Onlara daha sakin odalarda hizmet sunuluyor. Düşünsenize doğum yapacak bir annenin özel masajlar yapıldığını, refleksoloji dediğimiz ayak masajları kullanıldığını, aromaterapi denilen özel yağlarla masaj salonundaki gibi onun gevşemesi, relaksasyonu için bir sürü imkanın tanındığı ve...
Böyle doğumlar var mı ülkemizde?
Yapıyoruz. Şu anda Ankara'da bile bunu yapıyoruz. Hı hı. Suda doğum imkanlarını sunuyoruz anne adaylarına. İlla bebeğin suda doğması gerekmiyor. O küvet şartlarının, düşünsenize bir havuzun ortamında annenin travay esnasında...
Nedir o travay esnasında?
Travay dediğimiz doğum kasılmaları. Hı hı. Halk arasında ağrı. Ben bu kelimeyi çok kullanmak istemiyorum. Çünkü rahimin yaptığı kasılmalar, evet, normal bebeği ittiği hareketlerdir. Bu travay dediğimiz süreç kasılmaların gelip gittiği dalga gibi anneyi rahatlattığı dönemlerde su çok inanılmaz güzel bir annede rahatlatıcı etken.
Ki dünyanın pek çok ülkesinde artık bu yöntem çok da fazla uygulanıyor.
Kesinlikle. Hipnoz kullanılabiliyor. Hipnoz çok rahatlatıcı bir yöntem. Hipnobirthing doğum en son Özgün Amal yaptı. Yani sanat dünyasında, magazin dünyasında bile zihinsel olarak ben bunu yapabileceğim diyen anneler evde tek başına, evet, kendisi.
Peki bunlar doğal doğum dediğimiz doğumlar mıdır? Tabii ki, normal doğumda ne fark var şöyle, arasında?
Doğumun fizyolojik sürecini bozmamak. Gerekmedikçe müdahale yapmamak. Biz aslında kadınlarımızı bu yüzden korkuttuk doğumlardan. Gerekmedikçe halk arasında bahsedilen suni sancıyı vermemek. Gerekmedikçe anneye bir müdahale yapmamak. Çünkü verdiğiniz her bir müdahalenin bir geri dönüşü var. Verilen bir suni sancının annede hissedilen kasılmalardan dolayı oluşan ağrı duyusunu çok daha artırdı. Belki doğumu bir saat erkene çekiyoruz. Ama annenin hissettikleri travma. Hı hı. Ve travma çok önemli. Çünkü doğum travmaların temel kaynağının olduğu yer. Hem bebek için hem anne için.
Evet. Tabii bu doğal doğumun çocuk üzerinde de etkisi oluyordur mutlaka, değil mi, ilerleyen dönemlerde?
Şimdi ben aynı zamanda psikoterapi eğitimi alıyorum. Ve psikoterapi eğitimine doğumun farklı bir boyutunu görmeyle beraber başladım. Hayatta insanın ilk travması doğumda başlıyor. Burada kesinlikle şunu söylüyorum. Biz sezaryene karşı değiliz.
Gerektiğinde tabii ki.
Tabii ki olması gerektiğinde sezaryen fırtınadan kaçılacak bir liman. Ama hiçbir müdahaleye gerek kalmadan, her şey yolunda giderken, epüze açılmadan, annenin illaki halk arasında o çatal denilen o masaya alınma ihtiyacı olmadan, anne hangi pozisyonda kendini iyi hissediyorsa, ayakta, oturarak, yatarak, nerede doğum yapmak istiyorsa, sakin, sessiz, dingin, karanlık bir oda mümkün olduğunca.
Eşi yanında belki.
Tabii ki destekleyicisi, eş olur, anne olur, başka sevdiği bir insan olur. Onun varlığını hissederek, onu yanında hissederek yapılan bir doğum ve o doğumda karşılanılan o bebeğin sevgisi inanılmaz derecede o çocuk içinde coşku verici. Hı hı. Sahipsizlik çok kötü bir şey. Her yerde doğum duygusallığın maksimum boyutta yaşanıldığı bir yer.
Hamilelik de aslında
kesinlikle,
öyle değil mi?
Kesinlikle. Anne ve bebeğin buluşması o muhteşem son inanılmaz güzel bir şey. Bebek travmasız dünyaya geldiği anda inanın hayatta da pek çok travmayla baş edebilecek güçte ve o güvende oluyor.
Evet. Şimdi doğumun aslında sabırla beklenen o tüm zorluğu da doğumla beraber çözülmüş oluyor belki.
Kesinlikle.
De değil mi?
Hormonal profil çok farklı. Doğumda yaşanılan o hormonlar anne bebek bağlanmasını da farklı etkiliyor. Ve doğumdan hemen sonra o ten tene temas güvenli bağlanmanın ilk adımı. Anne ile bebeği ayırmıyoruz. Doğal doğum.
Doğar doğmaz
hemen anne
göğsüne mi yatırıyorsunuz?
Tabii, karnından çıkıyor, göğüslerin arasına yerleşiyor. Kordon kanı durana kadar bekliyoruz. O kök hücreler geçebildiği kadar geçsin bebeğe diye.
Ne kadar sürüyor o kordon kanının geçmesi?
2 dakika esnasında hemen hemen şeyler tamamen kan akımı duruyor. Yani 2-3 dakika tutmak bile...
Bebek de ağlamıyor bu
yok,
arada değil
yok,
mi?
Yok. Bebek anneyle zaten kalp atışlarını o kadar güzel hissediyor ki... Pediatri doktorlarımız, çocuk doktorlarımız annenin göğsünde bebeği muayene ediyorlar. Anne her şeyi görüyor ama hep şunu söylüyorum, her şey mümkün olduğunca. Sıkıntılı giden bir doğumda tabii ki doktor arkadaşlar ilk müdahaleyi belki alıp öbür odada da yapmak zorunda olacak. Ama biz her şey yolunda giden bir gebeye lütfen dokunmayalım. Evet. Lütfen.
Peki şimdi son zamanlarda sezaryen arttı dedik. Hı-hı. Devletin de buna bir takım getirileri oldu. Artık normal doğum yapacak kadınlar gibi. Bundan sonra doğal doğuma yaklaşımda bir artış söz konusu oldu mu? Nedir son
şimdi,
zamanlarda durum?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Doğumu isteyen gerçekten bir profil var. Ama korkuyor. Doğurmak istiyor. Doğumun faydalarını çok iyi biliyor ama korkuyor. Sağlık Bakanlığı gerçekten büyük adımlar attı. Tek kişilik lohusa odaları yapmaya başladılar. Ebeleri dula olarak eğitmeye başladılar. Dula doğum destekçisi. Hı hı. Yani her kadının yanında ona doğum boyunca destek olabilecek, maneviyat sağlayacak tarzda bir ebe profili yetiştirmeye başladılar. Sadece serum takan, kan alan, lütfen yatın, lütfen uzanın diye
onu değil. Hamileliğinin başından beri takip eden belki de.
Belki o olmuyor. Türkiye'de olmuyor. O yok ama evet. Yurt dışında o var. Ama Türkiye'de maalesef o henüz yerleşmedi. Keşke öyle bir sistem yavaş yavaş yerleşse. Ama ebe olmadan doğum olmuyor. Bu çok önemli. Ebelerimiz çok önemli. Çünkü ebelik unutuldu.
Evet.
Doktorlar ebe gibi çalışmaya başladı. Doktordan ebe olmaz. Hı-hı. Doktordan ebe olursa doğum şekliniz sezaryen olur. Bunu evet. Hiçbir zaman unutmamak lazım.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Sabahat Turan. Eğer ekleyeceğiniz birkaç cümle daha varsa alalım. Malum süremizin sonuna geldik.
Gönlüm ister ki bu konuyu saatlerce konuşalım. Doğum deyince benim çenem hiç susmuyor. Çünkü çok seviyorum. Doğum travayını takip etmeyi, anne bebek buluşmasını. Ama sadece şunu söylemek istiyorum. Mümkün olduğunca her şey yolunda gittiği sürece lütfen gebeleri özgür bırakalım. Hı-hı. Doğumda özgür bırakalım ve travmasız anne için, bebek için, sağlık personeli için doğana, doğurana, doğuma saygı duyarak doğumlar yapalım.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki herkesin yapabileceği bir doğum şekli aslında. O işte doğumun sabırla beklenen o tüm zorluğunun bir anda annenin göğsünün arasında son bulması da mutlaka son derece keyiflidir galiba. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Sabahat Turan. Bizlerle birlikte olduğunuz için, bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, kadın doğum uzmanı Doktor Sayın Sabahat Turan stüdyo konuğumuzdu. Kendisini teşekkürlerimizle uğurlarken Hayatın Sesleri'nde müziğe dönüyoruz yine.
Şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde, belki de içtiğim sigaranın dumanısı. Bir yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken aklımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Sanki hiç gitmemiş hep var gibi, bir sırrı herkesten saklar gibi, sessizce sokulup ağlar gibi yanımdasın. Beni bir şeylerden aklar gibi, koparmadan çiçek koklar gibi, hiç bozulmamış yasaklar gibi aklımdasın.
geçmiş değil bugün gibi. Yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi, yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi, yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın.
...15.28 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Avrupa Futbol Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor biliyorsunuz. Milli takımımız pazar günü Hırvatistan'a 1-0 yenildi. Şimdi gözler cuma akşamı oynanacak İspanya maçında. Ve biz şimdi Almanya'ya sevgili Cem Dalaman'a merhaba demek istiyoruz. Cem merhaba Türkiye'den.
Merhabalar, iyi yayınlar Necim.
Teşekkür ediyoruz Cem. Almanya'da yaşayan 3 milyon Türk bir yandan Ay Yıldızlı ekibe destek verirken bir yandan da kadrosunda Mesut Özil ve Emre Can gibi Türk kökenli oyuncuların bulunduğu Almanya'yı başka bir ilgiyle izliyor. Almanyalı Türklerin kalbi hangi takımdan yana acaba? Evet, bu sorunun cevabını tam verecekti ki sevgili Cem Dalaman, sevgili dinleyicilerimiz. Almanya ile bağlantımız kesildi. Şimdi arkadaşlarım sevgili Cem Dalaman'a tekrar bağlanıyorlar, tekrar arıyorlar kendisini. Sevgili Cem Dalaman, bakalım bizlere neler aktaracak? Hırvatistan'a 1-0 yenilginin ardından cuma akşamı oynanacak İspanya maçında Almanlar kime destek veriyorlar diye sormuştuk sevgili Cem Dalaman'a. Almanyalı Türklerin kalbi hangi takımdan yana demiştik. Bakalım sevgili Cem Dalaman bu sorumuza ne cevap verecek? Evet, bağlantımız hazır. Sevgili Cem, duyabiliyor musun beni?
Evet, oluyor böyle bazen teknik sorunlar. Dinleyicilerimiz kusura bakmasın.
Estağfurullah. Evet. Neler aktaracaksın? Ben sorumu sormuştum. Kesinti esnasında yineledim. Dinleyicilerimiz duydular. Sen de biliyorsun zaten.
Evet, Almanyalı Türklerin kalbi hangi takımdan yana dedin. Kuşkusuz büyük çoğunluğu Fatih Terim ve ekibinin başarısını arzuluyor Almanya'daki Türklerin de. İlk maçın oynandığı gün örneğin Berlin'de Türklerin yaşadığı mahallelerde caddeler, sokaklar bomboştu. Herkes televizyonda millilerin zaferini arzuladı. Tabii Alman milli takımını destekleyenler de var. Esasında Alman milli takımına Almanya milli takımı demek lazım. Çünkü sen de bahsettin, Türk kökenli iki oyuncu var. Onun dışında Polonyalı, Tunuslu, Nijeryalı, Ganalı kökenli oyuncu da Almanya adına sahaya çıkıyor. Alman millilerin kapılarını ülkede yetişen göçmen çocuklara, göçmen oyunculara açması Almanya'nın çok kültürlük gerçeğini spora yansıtıyor. Özellikle altyapı takımlarında da çok sayıda özellikle Türk gençler var. Ancak gerçeği söylemek gerekirse tüm bunlara rağmen burada yaşayan Türklerin ezici bir çoğunluğunun kalbi Türk millilerden yana atıyor Nilgün.
Evet. Peki bunca göçmen kökenli futbolcuya rağmen bu durum biraz şaşırtıcı tabii ama bunun sebebi göçmenlere karşı süren ön yargılar mı acaba? Geçen günlerde bazı Alman siyasetçiler Mesut Özil ve diğer göçmen futbolculara karşı dışlayıcı hatta ırkçı açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamalar nasıl karşılanıyor? Tepkiler nasıl orada?
Evet, ne yazık ki futbola da siyaset karıştı Almanya'da ve bu son bir yıl içinde çok güçlenen göçmen ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif Partisi şampiyon öncesinde takımdaki göçmen kökenli yıldızlara karşı ırkçı bir kampanya başlattı. Önce siyahi milli yıldız Jerome Boateng için ırkçı ifadeler kullanıldı ve partinin önde gelenlerinden Gauland, insanlar Boateng'i futbolcu olarak beğeniyorlar ama onun gibi birini komşu olarak istemezler dedi. Ardından da partinin genel başkanı Petri Mesut Özil ile ilgili konuştu ve Mesut Özil'in Umre ziyaretini eleştirdi. Bundan kısa bir süre önce Umre'ye gitmişti Özil ve orada çektirdiği fotoğrafı, bu fotoğrafın arkasında siyasi bir hedefi var Özil'in şeklinde niteledi. Bütün Bütün bunlar tabii çamur attı izi kalsın zihniyetiyle yapılan açıklamalar, karalamalar ve Alman toplumunda da maalesef yer buluyor. Hemen yabancı düşmanı görüşleri besleyen insanlar var. %30'u bir kamuoyu araştırması yapıldı. İnsanların, futbol seyredenlerin %30'u Alman milli takımında göçmen kökenli futbolculara karşı. Yani bütün bunların sonucunda da tabii bizim Türk kökenli gençler Alman millilere tam anlamıyla ısınamıyorlar. Bu konuyu ben Berlinli sosyolog Profesör Cengiz Deniz'e sordum. Bu tarz tartışmaların, yaklaşımların Almanya'nın çok kültürlük gerçeğiyle bağdaşmadığını ve özellikle Türklerin Almanya göçlerinin neredeyse 55. yılında halen kendilerini Alman toplumuna, Alman milli takımına ait hissedememelerini ve benliklerini Türkiye üzerinden ifade etmelerini şu şekilde anlattı Profesör Cengiz Deniz.
Almanya devletinin, politikacısının, bilim adamının, gazetecisinin vesaire vesaire Türklere bakış açısını incelediğimiz zaman daha fazlasıyla şöyle zavallı, sürekli sorunlu, sıkıntılı olan insanlar gibi bakmaları. Bu da Türk insanlarının sürekli böyle bir zavallı kategorisine konulmalarına karşılık vermenin olanaklarından birisi. Yani buna karşılık veriyorlardır. Yani sen beni zavallı, sorunlu biri sürekli görüyorsan o zaman da ben de kendimi başka biriyle özdeşleştiririm. Bu da Türkiye.
Evet Cem, peki kupada Almanya ile Türkiye elemelerde ayrı gruplarda. Takımlar gruplarından çıkmayı başarırlarsa ondan sonraki maçlarda karşılaşma şansları nedir iki takımın?
Kısa cevap vereyim. Matematiksel bir hesap. Ben de bunun hesabını yaptım. Her şeyden önce tabii Türk millilerin senin de belirttiğin gibi Cuma günü İspanya'yı yenmeleri gerekiyor. Almanların durumu daha kolay. İlk maçlarını kazandılar. Ama sorunun yanıtını vermek gerekirse evet böyle bir ihtimal var. Türkiye-Almanya maçı olabilir. Almanya'nın grubunu birinci bitireceğinden yola çıkalım. Türkiye'de iyi koşullarda grup ikincisi ya da en iyi grup üçüncüsü olarak yola devam etti diyelim. Bu durumda her iki takımın son 16 ve ardından da çeyrek finalleri kazanmak halinde yarı finalde eşleşmeleri söz konusu olacak. Tabii o zamana kadar daha uzun ve zor bir yol var millilerin önden ilgin.
Evet, umarız bu uzun ve zor yolu geçerler de bu zevkli karşılaşmayı hep birlikte izleriz sevgili Cem Dalaman. Çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için, yine birlikte olmak dileğiyle.
İyi yayınlar dinleyicilerimize,
saygılar. Teşekkür ederiz. Almanya'dan sevgili Cem Dalaman aktardı sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor. Sihirli Sözcükler. ...15.39 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz... ...dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlata ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş
merhabalar,
geldiniz.
Merhabalar, sağ olun.
Evet, bugün iletişimin değerli kurallarından birini konuşacağız. Neye odaklanırsanız onu çoğaltırsınız.
Evet.
Evet, şimdi hep derler ya kötü bir şeyi düşündüğümüzde güzel düşünelim, güzel evet. olsun. biz güzel düşündükçe güzel şeyler mi olacak?
Evet, temel olarak öyle. Aslında bu söz zaman zaman özellikle zorlu anlar yaşadığımızda bizi sinirlendiren sözlerden açık konuşalım. Neye odaklanırsan onu çoğaltırsın. Ben buna mı odaklandım da bu çoğaldı hayatımda? Ben mi istedim bunlar başımıza gelsin? Dolayısıyla zorlu anlarda sinirlendiren cümlelerden ancak bu sözün arkasındaki... dinamikleri, bu sözün arkasındaki araştırmaları bilince anlam kazanan bir söz. Hani bizde bir söz vardır, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.
Evet.
İşte o tatlı yiyelim kısmı artık günümüz için tatlı düşünelim olmak evet. durumunda. Neden? Çünkü şöyle bir şey var, biraz beyinden bahsetmemiz gerek. Çok taze araştırmalar bir kısmı, 2010 yılında falan, yani çok günümüze yakın köklü devrim niteliğinde araştırmalardan bahsediliyor artık. Neden? Biz bilirdik ki eskiden bir tane beynimiz var, işte kafamızın içinde o duruyor. Önce şunu keşfettik ki beynimizin farklı bölgelerini kullanma alışkanlığındayız. Hangi bölgesini kullanırsak o bölgesinin kimyası dolanmaya başlıyor vücudumuzda. Niyet herkeste iyidir. Yani en kötüsünde bile kendince niyeti doğrudur. Oturup konuşsanız bir mantık içerisinde kurabilir. Eğer rahatsız olsa bile, ciddi bir rahatsızlığı yaşıyor olsa bile. Fakat niyeti sorgulamak insanı olmadık bir yere götürüyor. Şimdi niyet başka bir şey, olumluluk başka bir şey. Niyeti teslim edip kişiye... kendimiz için olumlu düşünme süreçlerini öğrenmemiz gerek. Çünkü bu zorlu anlarda dışarıya çıkabilecek kapıyı görmemizi sağlayan şey bu.
Tamam, ama çoğu zaman yine olumlu düşünürken, güzel şeyler düşünürken tam tersinde giden durumlar da olabilir.
Şöyle olabilir, ona evet. hazırlıklı olmak adına da biz olumlu düşünmek durumundayız. Bir, ikincisi bu bir kehanet değil. Bu çalışmalarda bir arada olduğumuz yabancı bir eğitmen demişti ki bazı sözler kendini gerçekleştiren kehanetlere benzer. Ne kadar çok tekrar ederseniz o kadar vücut bulur hayatın içerisinde. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz o beyinle ilgili araştırmalarda bulunanlardan çok önemli bir şey var ki şu alnımızın hemen arkasında, gözümüzün yukarısında, hatta biraz ortaya doğru iki tane lob var. Onlar çok geç olgunlaşıyorlar. 25 yaşında olgunlaşıyor insanda. Onlar bizim için çok değerliler. Olumlu düşünmek derken aslında biz beynimizin ön loblarını...
Onlar mı olumlu evet. düşünüyorlar? 25 yaşına kadar o zaman...
Duygu durumları çok değişken. Zaten özellikle ergenlerde. Onların da yaşanması lazım. Yani buradan şu çıkmasın, hani bir duyguyu reddetmekten bahsetmiyoruz. Hani bir duygu durumu varsa o yaşanmalı, kabul edilmeli ve onun gereği hareketler de gerekiyorsa sergilenmeli. Ancak beynin içerisinde öyle bir alan var ki o alan harekete geçtiğinde gerçekten insanın beden kimyası da, dolayısıyla dikkat alanı da değişiyor.
Peki çok gülüyoruz mesela. Çok gülünce kesin kötü bir şey olacak.
Bu bir
çok
inanç,
güldüm
evet.
deriz. Halbuki oraya iyi mesaj evet. gidiyor. Devam etmesi lazım. Niye böyle düşünüyoruz?
Zaten inanç,
ya da niye öyle oluyor sonrasında?
İnançlarla bu bahsettiğimiz alanın tezat çalıştığını yeni yeni, işte son 5 yıldır falan insanlar derinlikli keşfettiler. Tabii bizim kültürümüzde, onu da itiraf edelim, Anadolu kültürü çok zengin bir derya. Yani bu keşfedilenler belki bilimsel gerçekler olarak değil ama bizde Anadolu düşünürlerinde var. Onu da hatırlatmak lazım. Fakat temelde şu var. İnançlar genellikle bizim kapasitemizi bağlayan bağcıklar gibi. Bazen iyi bir alana, kendimizin daha yüksek bir haline bağlanıyoruz bir inançla. Bazen de kendimizin dar bir alanına bağlanıyoruz. Genellikle olumsuz inançlar bu grupta. Çok güldük, başımıza bir şey gelecek. Ben dedim ya olur. Şimdi söylüyorum kesin, şanssızlık mesela böyle bir şeydir. En kötüsü beni bulur. Zaman zaman internet üzerindeki paylaşımlara bakıyorum. İşte genellikle genç hanımlar ve beyler söylüyorlar. Ben işte çılgın paratoneriyim. En kötüsü beni bulur zaten falan gibi. Kişisel inançlar. Şimdi biz bunları tekrarladığımız zaman ne oluyor? Bir çizgi film gibi içimize girip bakabilsek, aslında beynimizin tam ortasında bir duygu alanı var. O duygu alanını çok yüklemeye başlıyoruz biz. Eğer bunu çok fazla besliyoruz. Hele amigdala diye bir merkez var ki biz orayı çok fazla beslersek, çok değerli bir merkez. Mesela cebimizde anahtar aramamızı sağlayan beyin sapıyla çok ilgili, parmağımızı burnumuzun ucuna dokundurmamızı sağlayan bir sistem var. Fakat amigdala ile birlikte, yani duygu durumlarıyla birlikte harekete geçtiğinde ne oluyor? Tedirginlik ruh hali yayılıyor. Stres hormonları salgılıyor vücudumuz.
Ve bu diğerinin önüne geçiyor.
Stres hormonları vücutta yükseldiği zaman dikkat alanı aşağı yukarı, yani herkes de değişebilir ama ortalama 7 diye kabul ediyoruz. Stres hormonları vücudumuzda yükseldiği zaman bu 1'e kadar düşüyor. Yani 7 şeyden sadece bir şeye dikkat eder hale gelebiliyoruz. Bunu 7'den 9'a çıkarma şansımız da var oysa ki. İşte bu beynimizin insana özgü olan o alnımızın hemen arkasında ve bizi biz yapan, gerçekten sadece insanda var. Yeryüzünde başka hiçbir varlıkta bu yapı çalışmıyor. Hayal kurmamızı sağlayan, önceden bir şeyi planlamamızı sağlayan, biz mesela ahlak olarak da görebiliyoruz. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilme yeteneği. Güçlü bir biçimde halden anlama diyebileceğimiz, karşımızdakinin halinden anlamamızı sağlayan, işte empati dediğimiz süreçlerin başlamasını sağlayan yapı burada. Peki biz bunu çalıştıralım da nasıl çalıştıralım? Yani ne yapacağız da bu çalışacak? Üç tane şey var temel olarak dikkat edilmesi gereken. Bir tanesi gerçekten komik, basit ama çok etkili göz hareketlerimiz. Gün içerisinde mümkünse geniş ufuklara bakabilmemiz gerek. Çünkü gözlerimizle çok bağlantılı bu yapı. Yani sürekli dar mekanlarda, sürekli dar ortamlarda, sürekli yakın mesafeye bakmak tuhaf bir biçimde bizim içerideki enerji kullanımımızı, beynimizin enerji kullanımını daraltıyor, etkiliyor. Evet. O yüzden mümkünse ufka bakabilmek. Ve ben de bir Türkçeciyim ve zaman zaman edebiyat hocanın muamelesi görüyoruz. Çünkü okumayı çok öneriyoruz herkese ama gazete okumaktan bahsetmiyorum. Bir dostunuzun mektubunu okumak gibi, bir hikaye okumak gibi. Bu çok önemli. Neden? Çünkü burası, yani bu merkez hayal etmekle ilgilendiğinden o hikayede geçen kişileri hayalinizde canlandırabilmek çok önemli. Üçüncüsü de eğer mümkünse tabii ki iletişim tercihlerinde bulunabilmek. Yani gün içerisinde en az 1-2 saati kendimize ayırmak. Ve bu ayırdığımız saatlerde zaman zaman yetişkinlerde şöyle reaksiyonlar alıyoruz. Nerede o kadar büyük lüksümüz yok. Günde 2 saati nasıl kendime ayırayım? Ama mümkün olduğunca bugün 15 dakikayla başlayın. Yarın 20 olsun. Yani bir noktadan sonra kendimize o alanı açabilmek ve oksijen tüketebilmek. Çünkü biz oksijenle çalışıyoruz. Son derece basit şeyler. Peki bunlar işe yarar mı? Bir nebze, önemli bir nebze yarayacaktır. Ama asıl olan tabii inançlarımıza dair şeyleri değiştirmek.
Yani iyilik, güzellik, kötülük, bunları biz çekiyoruz yaşamımıza.
Biz çekiyoruz çünkü bu 2010'daki bu alanda devrim yaratan şey şuydu. Biz eskiden biraz önce söylediğim gibi kafatasımızın içinde bir tane beyin var zannediyorduk. Öğrendik ki 3 taneymiş, yetmedi. Vücudumuzda beynimiz kadar çalışan 2 tane beynimiz daha olduğunu öğrendik. Biri bağırsaklarımız, öbürü kalp. Ve bugün artık biliyoruz ki kalbimiz beynimizden kalbimize giden mesajdan daha fazlası, nörolojik sistem mesajından daha fazlası kalbimizden beyne gidiyor. Yani kalbimizle düşünüyoruz aslında. Biz eskiden sevgiyi bir duygu sanırdık ama artık öğrendik ki sevgi bütün bu sistemin, yani 6 beynin birden ortak çalışmasını sağlayan uyum mekanizması. Kalbimizi temiz tutmak hayatta en olumlu gösterebileceğimiz en olumlu davranış. Bu da gerçekten manevi irade kası istiyor. Yani evet. Öfkelenmek, kızmak tabii ki hakkımız olacak. Hı hı. Zaman zaman bu duyguları da yaşayacağız ama.
Ama bunları yaşarken de hep o bardağın dolu kısmını göreceğiz herhalde.
Kalbimize sinmesine izin vermemek. Hmm. Çünkü akıl elbette bu işe yarıyor. Yani reddedilemez. Sonuçta hayatın dinamikleri var. Bunları reddetmek en azından bizler için mümkün değil. Biz buradayız. Doğal olarak bu hayatın içinde olmalıyız. Pasifleşemeyiz. Hı hı. Ancak kalbimizin içindeki ritmi de keşfetmek zorundayız. Eskiden bunlar çok romantik sözlerdi. Daha çok işte sufilere falan yakıştırılırdı. Ama artık Kanada'da ve Amerika'da yapılan ve uzun zaman vakit ayırılarak bütçelerle doktorların çalışmalarıyla ortaya çıkan bir şey. Kalbimizdeki nöron sayısı beynimizin üstünde. Ve ilginçtir, ölçülebilen bir şey, manyetik alan. Biz şu anda bu stüdyoda program yapımcılarımız var, teknik masada arkadaşlarımız var, siz varsınız. Biz hepimiz birbirimizin kalp alanlarının içinde duruyoruz. Birimizin hüznü öbürümüze bulaşabilir. Birimizin
hatta toplumda yaşadığımız hüznün hepimiz. Örneğin cumartesi günü o kanlı cumartesiye uyandık tabii. Ve hala yüreğimiz tabii. Acıyor, kanıyor. O mutlu değiliz yani.
İşte böyle durumlarda elbette ki birinci derecede o acının içinde olan insanların hakkıdır. Saygıyla o hakkı tanımak gerek o acıyı yaşamak için ama itiraf edelim. Birazcık daha bir alana sahip olup o insanların yanında duranların da bu kalp sağlamlığını göstermesi gerekiyor. Biz ancak bunu gerçekleştirdiğimizde kendi biyolojik mekanizmamızın hakkını vereceğiz. Hı hı. Bu romantik bir cümle ya da bir iyi niyet dileğinden çok artık bir bilimsel tespit. Hı hı. Çünkü 7-8 metrelik bir alandan bahsediyoruz. Yani çevrenizde şu anda bizim dinleyicilerimiz de çeşitli yerlerde çalışıyorlar belki. Çevrelerinde gördükleri ve 7-8 metre içerisinde bulunan herkes birbirinin kalbinin üstünde oturuyor caizse. Benzetme. Hı hı. O yüzden de çok etkili. Olumlu düşünmek derken bunu aslında söylüyoruz artık. Sadece güler yüzlü olmak değil, elbette onu da kapsıyor. Ama kalbimizin içindeki o ritme sadık olabilmek. Hı hı. Neden? Çünkü bedenimizde beynimiz, o biraz önce bahsettiğimiz şu ceviz büyüklüğünde alnımızın da arkasında bulunan bölüm. Ve hatta midemiz ve bağırsaklarımız kalbimizden giden bu frekansla uyumlu şekilde çalışıyorlar. Yani beyni çalıştırmanın yolu kalpten geçiyor artık. O yüzden de sevgi romantik bir şey olmaktan çıktı. Ne güzel söylemiş. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz.
Evet.
Artık çok iyi biliyoruz ki sevmek ve sevilmekten öte bir yol kalmıyor. Neden? Çünkü ancak o zaman biyolojik ritmimiz bizi de destekleyen bir hale gelebiliyor.
Hı hı.
Küçük sevgilerden başlayarak büyütebiliriz.
Evet, yani ters giden bir şey varsa bundan sonra her şey ters gidecek diye düşünmeyip onu düşünce gücüyle evrenden isteyin, evren versin. Yani, sanki böyle bir kanun gibi değil mi?
Kesinlikle şöyle söyleyebiliriz. Gerçekten var. Sadece biraz önce söylediğim 7'den 1'e düşüyorsa benim dikkat alanım göremem.
Hmm.
Yani 7 gözümden 6'sını kapatarak sadece bir gözümle gördüğüm alana dair yorum yapıyor olabilirim.
Hı hı.
Çok derin acılar yaşadığımız zamanlarda buna düşeriz doğal olarak. Neden bunu yaşıyoruz peki? Niye bunu kapatıyoruz kendi kendimize? Hı hı. Çünkü o yoğun acıyı filtrelemenin yollarından biri de bu. Dikkatimizi olası en yakın şeye verip oradan çıkmaya çalışıyoruz.
Evet. Bir cümlede şu sorunun cevabını rica edebilir tabii. miyim? Sevgi öğretilebilir mi sevgisiz insanlara desem ne dersiniz?
Artık öğretilebilir olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Tabii burada iş uzmanlara da danışmak lazım. Psikologlar başta olmak üzere. Şimdi kişilik bozukluğu denilen ciddi tedavi edilmesi mümkün olmayan yapısal farklılıklar var. Bir de tedavi edilebilir şiddet eğilimleri var açık Hı-hı. konuşmak gerekirse. Bu düzeyde bir şey varsa bunun mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor.
Hı-hı.
Üstüne elbette öğrenilebilir olduğunu artık Hı-hı. keşfettik. Neden? Çünkü bu çalışmaların arkasında yatan şey bu. Artık örneğin Örneğin bu kalple ilgili keşiflerden sonra uzmanların önerisi şu: öğretmenler, toplum karşısına çıkanlar mutlaka kalplerini kontrol etsinler, çünkü öğrencileri o kalbin içinde yaşıyor.
Evet, güzel şeyler düşünüyoruz. Hep güzel şeyler oluyor o zaman bundan sonra.
Niyetimiz o yönde. Kapasitemizi evet. Güzellik için kullanacağız.
Kullanacağız. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Elif Berna Kutluat'a. Haftaya yine birlikte olacağız. Sizlere de teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Yarın 15 haberleri sonrasında bizler yeni konu ve konuklarımızla yine sizleri bekliyor olacağız. Hoşçakalın. Hayatın sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gari 28, Bilecik 25, Yalova
25. Bu ne? Suya dayanıklı cam.